İkinci ayrım. Dramatik değişken küme. Bu kümedeki tanılar sınır, histrionik, narsistik ve antisosyal kişilik bozukluğu çok geniş bir yelpazede değişkenlik gösteren belirtilere sahip hastalar içerir. Bu belirtiler oldukça tutarsız davranışlardan şişirilmiş benlik değerine, abartılmış duygular görüntülere ve antisosyal davranışlara kadar değişen bir alana yayılmışlardır. Sınır, borderline kişilik bozukluğu. Bu bozukluk DSM'ye resmi bir tanı olarak 1980'de yerleştirilmiştir. Sınır kişilik tanısı alan kişi ilişkilerinde, duygu durumunda ve benlik imgesinde sabit kalamaz. Örneğin, diğer insanlara yönelik tutumlar ve duygular kısa bir süre sonra dikkat çekici derecede ve açıklanamaz biçimde değişebilir. Duygular kararsızdır ve birdenbire, özellikle de tutkulu bir idealleştirmeden hor gören bir öfkeye doğru yer değiştirebilirler. Sınır kişilik bozukluğu olan hastalar tartışmacı, çabuk sinirlenen, aşağılayıcı şekilde alaycı, hemen küsüveren, beraber yaşanması çok zor olan kişilerdir. Kumar, para harcama, cinsel ilişki, yeme ziyafetleri gibi önceden tahmin edilemeyen ve dürtüsel davranışları potansiyel olarak kendilerine zarar verecek boyutlardadır. Bu kişiler net ve bütünlük arz eden bir benlik duygusu geliştirememiş ve kendi değeri, sadakatleri ve kariyer seçimleri hakkında belirsiz kalmışlardır. Yalnız kalamazlar, terk edilmekten korkarlar ve dikkat çekmek isterler. Genellikle fırtınalı ve gelip geçici olan, idealleştirme ile değersizleştirme arasında gidip gelen, yoğun birebir ilişki serileri edinme eğilimindedirler. Bir an birisine bol bol değer verirler, başka zaman onu hor görerek alçaltıcı davranırlar. Kronik depresyon ve boşluk duyguları yüzünden sık sık intihar girişimlerinde bulunurlar ve kendilerine zarar verici davranışlar sergilerler. Örneğin bacaklarını usturayla dilim dilim kesmek gibi. Bu kişilerde stres düzeylerinin yükseldiği dönemlerde paranoid düşünceler ve dissosiyatif belirtiler görülebilir. Tüm bu belirtiler arasında değişken ve yoğun kişiler arası ilişkiler kritik bir özellik olarak görülmektedir. Parantez içinde Modestin 1987. Dipnotu okuyorum. DSM 2 ölçütü kullanıldığında sınır ve şizotipal kişilik bozuklukları şizofreni olarak tanınabilir. DSM 3R ve DSM 4 bu iki kişilik bozukluğuna ölçüt olarak adı geçen kişiler arası davranış örüntüsünü göstererek şizofreni tanısını daha daraltmıştır. Parantez içinde bakınız 11. bölüm. Klinisyenler ve araştırmacılar geçmişte çeşitli zamanlarda sınır kişilik terimini kullandılar. Ancak buna pek çok farklı anlam yüklediler. Bu terimin orijinali nevroz ve şizofreni arasındaki sınır üzerinde olan hastaları kastetmektedir. Sınır kişinin DSM'deki tanımı ise hiç de bu anlama gelmemektedir. Sınır kişinin şu anki kavramsallaştırılması pek çok kaynaktan türemektedir. Sınır kişilikle ilgili eldeki bu araştırma literatürü ve hasta görüşmeleri gözden geçirildikten sonra Gunderson, Kolb ve Austin 1981 DSM-3'te görülene benzer özgür bir tanı ölçüt grubu önermişlerdir. DSM-3'ün sınır kişilik ölçütü Spitzer, Endicott ve Gibbon'un 1979 yürüttükleri bir çalışmayla oluşturulmuştur. Onlar şizotipal kişilik bozukluğunu şizofreniyle ilişkili bir traitler kümesi olarak tanımladılar. Daha sonra DSM-3'ün sınır kişilik bozukluğunu oluşturacak olan daha başka sendromlar da tanımlamışlardır. DSM-4 bu ayrıştırmalara devam etmektedir. Sınır kişilik bozukluğu ergenlik döneminde başlar. Yaygınlık oranı %1 ila 2'dir ve kadınlarda erkeklerden sık görülür. Parantez içinde Schwartz ve arkadaşları 1990. Sınır hastalar 1, birinci eksen duygu durum bozukluğuna da sahip olabilirler. Parantez içinde Manos, Vassilopoulou ve Sotoro 1988. Ve bu hastaların akrabalarında duygu durum bozukluğu olma olasılığı normallerinkinden daha fazladır. Parantez içinde Zanarini ve arkadaşları 1988. Sınır kişilik bozukluğu olan hastaların depresyonu, klasik tek uçlu duygu durum bozukluğundan biraz daha farklıdır. Bu hastalarda somatik şikayetler, suçluluk, umutsuzluk ve sıkıntı daha az görülür. Parantez içinde Rogers, Wiginger ve Krupp 1995. Histriyonik, narsistik, bağımlı, çekingen ve paranoid kişilik bozuklukları olduğu kadar madde kötüye kullanımıyla da birlikte görülebilir. Parantez içinde Morey 1988. Bu hastalığı anlatması açısından Jonathan Kellerman tarafından yazılan öyküden bir parça iyi bir örnek olabilir. Kellerman bir klinik psikolog iken daha sonra gizemli bir yazar olmuştur. Sınır hasta bir terapistin kabusudur. Çünkü sınır hastalar asla gerçekten iyileşmezler. Yapabileceğiniz en iyi şey onların hastalıkları tarafından içeri çekilmelerine izin vermeyip kıyısına dolaşmalarına yardım etmektir. Bu hastalar kronik depresiftirler, azimli bir bağımlıdırlar, kompulsif şekilde boşanıp dururlar, sürekli olarak bir duygusal hastalıktan diğerine geçerler. Oldukları yerden hayal kurarlar, karınlarında bir kelebek pırpır ediyormuş gibi sürekli huzursuz bir heyecan hissederler, kafalarına göre bir öyle bir böyle davranırlar, sağ kenarında kollarını bağlamış oturan üzgün bakışlı yedek oyuncular gibidirler. Asla dikilemeyen pisicik bir yaradırlar. Benlikleri bir pamuk şeker kadar nazik, pisişeleri en önemli parçalara eksik bir yapboz gibi telafi edilemez şekilde parça parçadır. Rollerini büyük bir heyecan içinde oynarlar, herhangi biri olmayı becerebilmelerine rağmen kendileri olmayı beceremezler. Samimiyet özlemi çekerler ama bunu bulduklarında da tahrip ederler. Bir kısmı sahne ya da televizyon gibi alanlara kayarken bunu yapamayanlar da rollerini daha üstü kapalı şekillerde icra ederler. Sınır hastalar içlerindeki dayanılmaz boşluk duygusunu yok edecek büyülü bir değnek bulma umuduyla terapisten terapiste koşarlar. Bunu bulamayınca sakinleştiriciler, antidepresanlar, alkol ya da kokain gibi kimyasal dayanaklarda çareyi ararlar. İnsanı kucaklayan tarikatlar, cennet vaatleri ve karizmatik serseri takımı bu acıyı hızlıca yatıştırmanın bir yoludur. Bunların sonunda sık sık psikiyatrik koğuşlara ya da nezarethanelere alınırlar ve buralarda iyi bir görünüme bürünerek herkesi umutlandırırlar. Ta ki bir sonraki çöküşe kadar, gerçek ya da hayal, kendilerini yıkıcı diğer bir maceraya kadar. Yapmadıkları tek şey değişmektir. Parantez içinde Kellerman 1989 sayfa 113-114. Sınır kişilik bozukluğunun etiyolojisi. Psikanalitik kuramın önemli bir varyantı olan nesne ilişkileri kuramı, çocukların anne babaları gibi önemli insanların değer ve imgelerini nasıl kendi içlerine aldıkları, içselleştirdikleri konusuyla ilgilenir. Diğer bir ifadeyle bu kuramın odaklandığı konu, çocukların güçlü duygusal bağlarının olduğu insanlarla özdeşim kurma davranışlarıdır. Bu içselleştirilen nesneler, nesne temsilleri, kişinin benliğinin bir parçası olurlar. Fakat bunlar büyüyüp gelişen bireyin arzu, hedef ve idealleriyle çatışma içinde bulunabilirler. Örneğin, annesinin sosyal olarak onaylanan kadın rolüne uyum sağlamış bir genç kadın, kendisini feminizmin daha modern fikirleri peşinden giderken bulabilir. Nesne ilişkileri kuramcıları, insanların çevrelerindeki dünyaya geçmişlerindeki önemli insanların, özellikle de anne babalarının ya da birincil bakıcılarının bakış açılarıyla tepkide bulunduklarını varsayarlar. Bazen bu bakış açıları kişinin kendi arzuları ve ilgileriyle çatışır. Bu alandaki en önemli nesne ilişkileri kuramcıları Heinz Kohut ve Otto Kernberg'tir. Kohut narsizm, Kernberg ise sınır kişilik hakkında en geniş yazılara sahip olan kuramcılardır. Kohut'un narsizm konusundaki görüşlerine daha sonra değinilecektir. Kernberg 1985, ailenin tutarsız bir şekilde sevgi ve ilgi göstermesi ya da başarıları ödüllendirmesine rağmen duygusal destek ve sıcaklık verememesi gibi geçmişteki çocukluk yaşantılarının çocukların güvensiz bir benlik geliştirmelerine neden olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre böyle bir benlik sınır kişilik bozukluğunun en önemli özelliğidir. Sınır kişiler zayıf bir benliğe ve sürekli bir güvenlik ihtiyacına sahip olmalarına rağmen gerçeği değerlendirme yetileri kaybolmamıştır. Bunun bir sonucu olarak gerçeğe temaslarını sürdürürler ancak bölme savunma mekanizmasını çok sık kullanırlar. Yani nesneleri tamamen iyi ya da tamamen kötü gibi iki kutba ayırırlar ve bir insanın iyi ve kötü özelliklerini bir bütün içerisinde bir araya getirmekte başarısız olurlar. Sınır hastalar dünyayı hatta kendilerini siyah beyaz kavramlarla görüp tanımladıkları için diğerlerinin ya da benliğin birbirine zıt özelliklerini anlamada yetersiz kalırlar ve bu durum duyguları düzenlemede aşırı güçlük yaşamasına neden olur. Diğer taraftan bu savunma mekanizması sınır hastaların zayıf benliklerini üstesinden gelemeyecekleri kaygıdan korumaktadır. Çok sayıda araştırma Kernberg'in kuramını destekler yönde veri sağlamaktadır. Beklenildiği üzere sınır kişiler annelerinden çok az düzeyde bakım aldıklarını bildirmektedirler. Parantez içinde Patrick, Hobson ve Dastia 1994. Bu kişiler ailelerini duygusal olarak ifadesiz, birbirlerine bağları zayıf ve çok tartışmacı olarak değerlendirirler. Ayrıca çok sık olarak çocukluklarında cinsel ve fiziksel istismara uğradıklarını, parantez içinde Silk ve arkadaşları 1995 ve çocukluk çağındayken sık sık ailelerinden ayrı kaldıklarını bildirirler. Parantez içinde Paris, Zweig ve Guzder 1994. Sınır kişilik bozukluğunun çocukluktaki şiddetli, travmatize edici istismar yaşantıları sonucunda ortaya çıkan bir çeşit travma sonrası stres bozukluğu veya disosiyatif kimlik bozukluğu olabileceği konusunda bazı görüşler bulunmaktadır. Sınır kişilik bozukluğu aileler içerisinde geliştiğinden bunun kalıtsal bir bileşeni olabileceği düşünülmektedir. Parantezinde Baron ve arkadaşları 1985. Sınır hastalarının nevrotik belirtileri de yüksek düzeydedir ve böyle bir treytin kalıtılabildiği de bilinmektedir. Parantezinde Nick ve Goldsmith 1994. Bazı bulgular sıklıkla dürtüsel davranışta da rol oynadığı düşünülen frontal lob faaliyetlerinde bazı bozulmalar olduğunu göstermektedir. Örneğin, sınır hastaların frontal faaliyetlerle ilgili nörolojik testlerdeki performansları kötüdür ve frontal loblarındaki glikoz metabolizma düzeyleri düşüktür. Parantez içinde Goyer ve arkadaşları 1994, Van Rukum ve arkadaşları 1993. Ayrıca dürtüsellik serotonin nörotransmitteriyle de bağlantılı bulunmuştur. Düşük serotonin düzeyinin dürtüsellikle bağlantılı olduğu fikrine bağlı olarak sınır hastalara serotonin düzeyini yükselten bir ilaç verildiğinde hastaların öfke düzeyleri düşmektedir. Parantez içinde Hollander ve arkadaşları 1993. Sonuç olarak sınır kişilik bozukluğu hakkındaki biyolojik araştırmalar bu kişilerin dürtüsel davranışlarının biyolojik bağlantılarının olabileceği yönünde ipuçları sağlamaktadır. Histrionik kişilik bozukluğu. Histerik kişilik diye de adlandırılan histrionik kişilik tanısı aşırı dramatik ve dikkat çekmeye çalışan insanlar için kullanılmaktadır. Bu kişiler dikkatleri kendi üzerlerine çekmek için çoğunlukla farklı elbiseler, makyaj, saç rengi gibi fiziksel görünüşleriyle ilgili özellikleri kullanırlar. Fazla duygusal görünmelerine rağmen aslında duygusal olarak yüzeysel oldukları izlenim edinilir. Ben merkezcidirler, fiziksel çekicilikleriyle aşırı ilgilidirler ve dikkat odağı olmadıkları zaman rahatsız olurlar. Uygunsuz derecede cinsel olarak tahrik edici ve baştan çıkarıcıdırlar ve başkaları tarafından kolayca etkilenirler. Konuşmaları genellikle karşısındakini etkileme amaçlıdır ve ayrıntılardan yoksundur. Örneğin, çok güçlü bir düşüncesinden bahsederken bunu destekleyici herhangi bir bilgi veremeyebilir. Bu tanının yaygınlığı %2 ila 3'tür ve kadınlar arasında erkeklerden daha yaygındır. Parantez içinde Cobbett ve Widiger 1995. Histrionik kişilik bozukluğunun yaygınlığı ayrılmış ya da boşanmış kişiler arasında yüksektir ve büyük oranda depresyonla fiziksel sağlıksızlıkla da bağlantılıdır. Parantez içinde Nestat ve arkadaşları 1990. Sınır kişilik bozukluğuyla birlikte ortaya çıkma oranı yüksektir. Histrionik kişilik bozukluğunun etiyolojisi. Bu kişilik bozukluğuyla ilgili olarak az sayıda araştırma yapılmıştır. Psikanalitik kuram, histrioniklerin duygusallıkları ve baştan çıkarıcıklarının ailelerinin özellikle de babanın kızına yönelik olan baştan çıkarıcı tutumları tarafından ortaya çıkarıldığını önermekte ve bunun altını çizmektedir. Histrionik hastaların cinsellik hakkında kötü bir şeymiş gibi konuşulduğu, ancak heyecanlı ve arzu edildiği bir şey olduğunu düşünecek şekilde davranıldığı aile çevrelerinde yetiştikleri düşünülmektedir. Bu yetiştirme şekli sürekli cinsellikle meşgul olma, ancak aslında cinsel davranışlardan korkma durumunu açıklayabilmektedir. Histrionik hastaların bir parçası olan aşırı duygu gösterileri, altta yatan bir takım çatışmaların belirtileri olarak görülür. Bu hastaların ilgi odağı olma ihtiyaçları ise, gerçekte sahip oldukları düşük kendilik değeri duygularına karşı bir çeşit kendini savunma yolu olarak değerlendirilir. Parantez içinde Ebt ve Hulbert 1994, Stone 1993. Narsistik kişilik bozukluğu. Narsistik kişiliği olan insanlar kendi benzersizliklerini ve yetilerini büyüklenmeci, grandiyöz bir gözle görürler. Sürekli büyük başarılarla ilgili hayallerle meşguldürler. Onların ben merkezi olduklarını söylemek bile durumu azımsamak olur. Her zaman sürekli bir dikkat odağı olmaya ve her koşulda kabul edilmeye gereksinim duyarlar. Ancak özel ve yüksek statülü insanların onları anlayabileceğine inanırlar. Empati yokluğu, çekemezlik duyguları, kibir, bir takım haklara ve avantajlara sahip olma duyguları yüzünden kişiler arası ilişkileri bozuktur. Başkalarından özel muamele beklerler, ancak kendilerini bunun karşılığını vermek zorunda görmezler. Empati yokluğu ve eleştiriye aşırı tepki gösterme dışında, adı geçen özelliklerin çoğunun narsistik kişilik bozukluğuna özgü olduğu görgül çalışmalarla da doğrulanmaktadır. Parantez içinde Rolling Stone ve Kunderson 1990. Narsistik kişilik bozukluğunun yaygınlığı %1'in altındadır. En sık olarak sınır kişilik bozukluğuyla birlikte ortaya çıkarlar. Parantez içinde Morey 1988. Narsistik kişilik bozukluğunun etiyolojisi. Narsistik kişilik bozukluğu tanısı kökenlerini modern psikanalitik yazılardan almaktadır. Pek çok psikanalitik yönelimli klinisyen bu olguya çağımızın ve değerler sistemimizin bir ürünü olarak bakmaktadır. Yüzeyde narsistik kişilik, dikkat çeken bir kendinin önemli olduğu, kendini özümlemiş olduğu duygusuna ve sınırsız başarı hayallerine sahip olsa da aslında bu özellikler çok kırılgan bir kendilik değerini maskelemektedir. Sürekli dikkat ve övgü ararken bunun altında narsistik kişilikler aslında eleştirilmeye aşırı duyarlıdırlar ve başarısızlıktan ödüleri kopmaktadır. Bazen idealleştirilebilecekleri birisini ararlar çünkü kendilerini düşük kırıklığına uğratırlar. Ancak genellikle kimsenin kendilerine gerçekten yakınlaşmasına da izin vermezler. Kişisel ilişkileri az sayıda ve yüzeyseldir. İnsanlar onların gerçekçi olmayan beklentilerini karşılamadıklarında öfkelenirler ve o insanları reddederler. Narsistlerin içsel yaşantıları da benzer şekilde yoksullaşmıştır. Çünkü kendilerini yüceltmelerine karşın aslında kendilerinin çok küçük olduğunu düşünürler. Narsizme olan çağdaş ilginin merkezinde Heinz Kohut bulunur. Kohut, kendiliğin çözümlenmesi 1971 ve kendiliğin yeniden yapılanması 1977 adındaki iki önemli kitabın yazarı ve kendilik psikolojisi adıyla anılan yeni bir psikanaliz ekolünün kurucusudur. Kohut'a göre kendilik, yaşamın başlarında iki kutuplu bir yapı olarak gelişir. Bir kutbunda gelişmemiş bir büyüklenmecilik, diğer kutbunda bağımlılık ve diğer insanlara aşırı idealleştirme vardır. Aile çocuğun yetkinlik gösterilerine kabulle yanıt vermediği zaman sağlıklı bir kendilik değerinin gelişmesinde başarısızlık oluşur. Yani çocuğa kendi kendilik değeri için değer verilmez, anne babanın kendi kendilik değerlerini beslemek için değer verilir. Eğer anne baba çocuğa saygı, sıcaklık ve empatiyle tepkide bulunursa, böylelikle çocuğa normal bir kendilik değeri duygusu ve sağlıklı bir öz saygı kazandırır. Ancak anne baba çocuğu doğrudan onaylamak yerine kendi ihtiyaçlarıyla ilgilenirlerse bunun sonucu Kohut'a göre narsistik kişiliktir. Küçük bir çocuğu okuldan eve gelir, annesine o gün kazandığı büyük başarıları anlatmaya başlar. Fakat anne bunları gurur duyarak dinlemek yerine konuşmanın yönünü kızdan kendisine çevirir ve küçük kızınınkileri gölgede bırakan kendi başarılarını anlatmaya başlar. Parantez içinde Kohut ve Wolf 1978 sayfa 418. Bu şekilde ihmal edilen çocuklar içselleştirilmiş, sağlıklı bir öz saygı geliştiremezler ve kendi kusurlarını kabul etmekte başarısız olurlar. Sonunda narsistik kişilik geliştirir ve kendilik duygularını desteklemek için sonu gelmez bir şekilde başkalarının sevgi ve onayını ararlar. Antisosyal kişilik bozukluğu ve psikopati. Aralarında önemli farklılıklar olmasına rağmen antisosyal kişilik bozukluğu ve psikopati terimleri bugünkü kullanımlarında sıklıkla birinin yerine geçmektedir. Kuralları çiğnemek gibi antisosyal davranışlar bu iki terimin de önemli bir bileşenidir. Psikolojik anormalliği göstermek için belirli bir antisosyal davranışa değinme girişimi ilginç bir öyküdür. 19. yüzyılın başlarında Philip Pinel, manie sans douleur kavramını ortaya attı. Pinel bu terimi akıl hastalığında sıklıkla görülen diğer bilişsel belirtileri göstermeyen ancak şiddet içeren davranışlar sergileyen akıl hastası kişileri tanımlamak için seçmişti. 1835'te bir İngiliz psikiyatrist olan James Pritchard, genel geçer etik ve yasal kurallara uymayan sosyallik karşıtı davranışlar açıklama çabası içerisinde bir çeşit delilik gibi görünen bu bozukluğu ahlak deliliği olarak tanımladı. O dönemde Pritchard'ın tanımını akla getiren bir insan tipi daha vardı. Bunlar atları kırbaçlayarak döven, köpekleri tekmeleyerek öldüren, köylü kadınları kuyuya fırlatan, kolayca sinirlenen aristokrat sınıfıydı. Bu iki örnekte de antisosyal davranış ve bir ahlak bozukluğu niteliğine ve onu diğer suç ve saldırgan faaliyetlerden ayıran bir tuhaflığa sahiptir. Şu anki DSM-4'te antisosyal kişilik bozukluğu, AKB, iki temel bileşene sahiptir. İlki, 15 yaşından önce bir davranım bozukluğunun, parantez içinde 15. bölümde tanımlanmıştır, olmasıdır. Okuldan kaçma, evden kaçma, sık sık yalan söyleme, hırsızlık, yangın çıkarma ve mala mülke önemli derecede zarar verme, davranım bozukluğunun temel belirtileridir. İkinci temel bileşen, bu antisosyal davranış örüntüsünün yetişkinlikte de devam etmesidir. Sonuç olarak DSM bu tanı için sadece belli bir antisosyal davranış örüntüsünü değil, bu örüntünün çocuklukta başlamış olmasını da aramaktadır. Antisosyal kişilik bozukluğu olan yetişkin, sorumsuz ve antisosyal davranışları sürekli iş değiştirerek, kuralları çiğneyerek, asabi ve fiziksel saldırgan davranışlar sergileyerek, borçlarını zamanında ödemeyerek, düşüncesiz davranarak gösterir. Bu kişi dürtüseldir ve bir plan yapıp ona uymayı başaramaz, yalanlarının ve suçlarının farkındadır, ancak ne doğrulara aldırış eder ne de pişmanlık duyar. Amerikalı yetişkin erkeklerin yaklaşık %3'ünün ve kadınların %1'inin antisosyal kişiliğe sahip olduğu görülmüştür. Parantez içinde Robbins ve arkadaşları 1984. Hastalık oranı genç yetişkinlerde yaşlılara göre daha yüksektir ve düşük sosyoekonomik yapıda daha sık ortaya çıkmaktadır. Antisosyal kişilik bozukluğu pek çok başka tanıyla birlikte görülebilir, en çok da madde kötüye kullanımıyla. Psikopati kavramı Hervey Schleicher'in bazı yazıları ve Akıl Sağlığının Maskesi 1976 adlı klasik kitabıyla yakından bağlantılıdır. Klinik deneyim ve birikimleri temelinde Schleicher bu bozukluğu tanımlayan bir ölçüt grubu oluşturmuştur. Schleicher'in psikopati ölçütü, antisosyal kişilik bozukluğunun DSM ölçütlerinden farklı olarak antisosyal davranış yerine daha çok psikopatların düşünce ve duygularına atıfta bulunmuştur. Psikopatinin anahtar özelliklerinden biri hem olumlu hem olumsuz duyguların fakirleşmesidir. Psikopatların utanç duyguları yoktur. Başkalarına karşı olumlu gibi görünen duygular çok ender oluşur. Psikopatların sahte bir etkileyicilikleri vardır ve bunu kişisel kazançları için diğer insanlar üzerinde kullanırlar. Olumsuz duygularının olmaması psikopatların hatalarından ders çıkarmalarını imkansız hale getirir. Olumlu duygularının olmaması ise onların başkalarına karşı sorumsuzca davranmasına yol açar. Schleicher'in tanımındaki diğer bir anahtar nokta, psikopatların antisosyal davranışlarının uygun motivasyon kaynaklarının olmamasıdır. Yani antisosyal davranış, örneğin paraya ihtiyacı olan için değil de bunun yerine tamamen dürtüsellikle yapılmakta, biraz korku duymaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir. Pek çok araştırmacı psikopati tanısını Hare ve arkadaşlarının geliştirdiği ölçeği kullanarak koymaktadır. Parantez içinde Hare ve arkadaşları 1990. Bu ölçek psikopatik davranışlar için iki temel küme tanımlamaktadır. Duygusal kopuş olarak tanımlanan ilki, başkalarını kendi çıkarı için sömüren, şişirilmiş bir öz saygıya sahip, bencil, acımasız bir kişi tarif eder. İkincisi, dürtüsellik ve sorumsuzluk ile kendini belli eden bir antisosyal yaşam tarzı tanımlamaktadır. Psikopati birinci eksen tanıları arasında en sık alkol ve diğer maddelerin kötüye kullanımı ile birlikte görülür. Parantezinde Smith ve Newman 1990. Sonuç olarak elimizde iki tane ilişkili ama birbirinin aynı olmayan tanı bulunmaktadır. Antisosyal kişilik bozukluğu ve psikopati. Hare, Hart ve Harpur 1991 DSM'nin antisosyal kişilik bozukluğu tanısını eleştirmektedirler. Çünkü bu tanı yalancılığı alışkanlık haline getirmiş bu kişilerden yıllarca önce olmuş olaylar hakkında tam ve doğru bilgiler almayı gerektirmektedir. Parantez içinde çocuklukta başlamış olan ölçütünü hatırlayın. Bunun da ötesinde psikopatoloji alanında bir tanı yasal suçlulukla eşdeğer olmamalıdır. Ancak mahkumiyet almış suçluların %75 ila 80'i antisosyal kişilik bozukluğu tanı ölçütünü karşılamaktadır. Buna karşıt olarak mahkumiyet almış suçluların sadece %15 ila 25'i psikopati ölçütünü karşılamaktadır. Parantez içinde Hart ve Hare 1989. Sonuç olarak psikopati kavramı bir takım farklı avantajlara sahip gibi görünmektedir. Bu alandaki araştırmaları gözden geçirdiğimizde şunun akılda tutulmasının önemli olduğunu gördük. Bu kişilere farklı şekillerde tanı konulmuştur. Kimisi antisosyal kişilik, kimisi psikopat olarak ve bu durum ilgili bulguları bir arada değerlendirmeyi güçleştirmektedir. Psikopati hakkındaki son araştırmaları ele almadan önce bir vaka öyküsünden alınmış bir parçayı inceleyeceğiz. Bu vaka bir psikopatın klasik özelliklerini sergilemektedir. Fakat olağandan farklı olarak bu kişi ilgili çalışmanın verileri toplandığı sırada henüz yasal bir suç işlememiş ve bir psikiyatrik tedavi görmemişti. Bu önemli bir noktadır. Çünkü araştırmaya katılan psikopatların büyük bir bölümü yasaları çiğnemiş ve bunun için yakalanmışlardı. Bu örnek ilgili tanıyı karşıladığı halde henüz kanunları çiğnememiş ve en azından bir suçtan tutuklanmamış birinin davranışlarını ayrıntılı olarak incelemeye olanak veren ender bulunur örneklerden biridir.